Tarih, Coğrafya, Medya. Hazırlayan ve sunan Ragıp Duran.
Merhaba.
Music is not something you can use words to describe. Music is either in the air and you find it, or it is in the air and you don't find it, but you just don't try hard enough. You can be educated to play the piano, you can be educated about chords, you can be educated about scales, you can be educated about everything there is to do with music, and you are still zero.
Müzik tanımlamak için kelimeleri kullanabileceğimiz bir mecra değildir. Müzik zaten çevremizdedir, havadadır. Onu ararsınız ya bulursunuz ya da bulamazsınız. Çok da fazla zorlamayın. Bunun doğrudan eğitimle falan ilgisi yok. Piyano çalmak için eğitim alabilirsiniz. Ses eğitimi alabilirsiniz, nota, gam eğitimi alabilirsiniz. Müzikle ilgili her konuda çok iyi eğitim alabilirsiniz ya da almış olabilirsiniz. Yine de hiçbir şeysiniz, sıfırsınız. Çünkü müzik yapmak sizi tutan bir şeyden kurtulmaktır bence. Benim işim, benim görevim beni tutan şeylerden kurtulmak, böylece müziğin çıkmasını, ortaya çıkmasını sağlamak. Bunun içinde herhangi bir kural yok, hatta hiçbir kural yok. Bir sürü şeyi topluyorsun, bir sürü şeyi bir araya getiriyorsun ve sonuç olarak sorman gereken soru şu: benim sol elim en iyi ne yapabilir? Bunu da sol elime sormak lazım. Benim mesajım sadece şu: müzik kelimelerle ifade edilemez. Bakın, eğitim bir şeydir ama ustalar diye bir şey yoktur. Öğrenciler diye bir şey vardır. Bazı öğrenciler diğerlerinden daha fazla çalışır. Cazda söylem müzisyenlerdir. Müzisyenlerin çaldığıdır. İçinizden, kalbinizden çıkacak. Bir müzik çalıyorsanız ve onu dinleyen insanlar değişiyorsa, işte siz o zaman yenilikçisiniz. Önce müzik konusundaki tanım ve görüşlerini anlattı. Sonra da 1981 Bregenz konserinden bir doğaçlamasını dinledik. Bugün büyük bir caz piyanistini ağırlıyoruz. Keith Jarrett. Dinlerken dikkat ettiyseniz Keith sadece piyano çalmıyor. Ahlarla, ohlarla, ıhlarla kendinden geçerek eşlik ediyor çaldığı parçaya. 2015 yılında 70. doğum gününde NPR'la yaptığı söyleşide Keith bu durumu şöyle açıklamış. Çalarken gayri ihtiyari vokaller çıkıyor. Piyanonun klavyeleriyle oynarken hissettiğim sınırsız potansiyelin sesleri bunlar. Dikkatlice dinlerseniz cümleler arasındaki seslerdir onlar. Duygu dolu anlar hep. O duygular bir şekilde ses olarak çıkıyor çalarken. Solo çalarken, triyoda çalarken hep çıkar bu duygular. Neyse ki klasik müzik çalarken çıkmıyor bu sesler. Dinlediğimiz ilk parçanın adı CD'de Untitled, yani başlıksız olarak geçiyor. Çünkü bu parça tamamen improvizasyon. Improvizasyon Türkçe'de doğaçlama, doğallık var yani. Keith Jarrett'ın en önemli özelliği bu. Tabii ki klasik müzik parçalarını icra ederken ya da cazın geleneksel klasik şarkılarını çalarken bu tür improvizasyonlara gitmiyor. Onları belirli bir disiplin içerisinde çalıyor.
Any improviser who was capable of playing this music would be able to bring some awareness of what Mozart, for example, as an improviser was feeling. As we know, he improvised, but we don't have recordings of his improvisations. If we had recordings of his improvisations, I'd be interested to know how important people would find his written music.
Doğaçlama yapan her müzisyen, mesela Mozart, doğaçlamayı nasıl yapıyordu, nasıl hissediyordu, dinleyiciye ne aktarıyordu? Mozart da doğaçlama yapıyordu, bunu biliyoruz ama kayıtları yok. Bugün elimizde bu kayıtlar olsa, vallahi ben merak ederim, uzmanlar Mozart'ın notaya geçirilmiş müziklerini acaba nasıl değerlendirirdi? Mozart'ın ya da Beethoven'in doğaçlamaları büyük bir ihtimalle olağanüstüydü ama ne yazık ki kayıtları yok. Bugün Batı dünyasında her ülkede en az 3000 akademisyen Mozart'ın parçalarının nasıl çalınması gerektiğini herkesten çok daha iyi biliyor ya da bildiğini sanıyor. Bence Mozart hayatta olsaydı bu akademisyenlerin verdiği kesin kategorik yargıları hiçbir zaman vermezdi. Mozart hep canlı çalmak, yani taze çalmak isterdi bence. Keith Jarrett, Mozart'ın 21 numaralı köhel sayısı 467 piyano konçertosunu çalıyordu. Keith'i diğer caz piyanistlerinden ayıran, onu başka bir kategoriye yerleştiren galiba üç özellik varsa bunlardan birincisi doğaçlama. İkincisi demin bizzat kendisinin söylediği gibi klasik müzik merakı. Bach, Shostakovich, Bartok, Gurdjieff yorumlamış ve kaydetmiş. Üçüncü özelliği de Miles Davis'ten Art Blakey'ye, Charles Lloyd'dan Charlie Hayden'a kadar ustalarla çalmış olması. Bir başka önemli yanı kurduğu triolar ve kartetlerde de son derece başarılı, ilginç caz yorumlarının yanı sıra ama bence belki de en önemli, en esaslı yanı solo piyano kayıtları. ...24 Ocak 1975 Köln konserinden bir açılış parçası dinledik. Bu plak şimdiye kadar yaklaşık 4 milyon adet satarak bir rekor kırdı. Dünyada en çok satılan bir solo caz albümü unvanını kazandı. İnternetteki indirmeler hariç. Keith Jarrett, Pensilvanya'da 1945 yılında doğmuş. Aslında ufak tefek bir adam. Esmer, gençken... Kıvırcık afro saçları vardı. Şimdilerde seyrekleşti ve beyazlaştı haliyle. Çoğu insan Keith Jarrett'i siyah ya da melez sanır. Çünkü öyle bir görünümü var. Ayrıca cazcı ya, millet onu siyah sanıyor. Ama gençken, ustalarının yanında çalarken, tabi o zamanlar daha sakin, daha temkinli. Mesela saksafoncu free jazz'ın öncülerinden Ornette Coleman, Keith'in biraz daha canlı, biraz daha dinamik olmasını istediği için Keith, oğlum siyah olmalısın, siyah olmalısın dermiş. Keith de tamam biliyorum, çalışıyorum diye cevap verirmiş. Nüfus Kütük Müdürlüğü'nden aldığımız diğer bilgileri de aktarayım. Anne tarafından Sloven Macar, baba tarafından Alman kökenli bir çocuk.
When I was 2 years old, I played on the kitchen table with celery sticks. So my first
My first instrument was the drums. Then I ended up with a drum set and eventually found myself playing to the Ahmad Jamal White album because there was so much space in the music, I could actually, I didn't mess with it. It was just hanging there beautifully. But okay, when I was two, I did the celery stick thing, and my mother discovered at also the same age that I was playing along with melodies coming from the radio, and she thought, well, this is strange. And found a teacher who would teach a 3-year-old.
İki yaşında annemle mutfakta otururken çatal kaşıkla masaya vurarak tempo tutarmışım. İlk enstrümanım bateriymiş. O yaşta radyodan duyduğum melodileri tekrar edermişim. Annemin dikkatini çekmiş, annem uyanmış ve 3 yaşından itibaren bana müzik öğretmeni tutmuşlar. Ben anneme o yaşta, anne ben büyüyünce caz masterı, caz ustası olmak istiyorum deseydim ki demedim, eminim, olur tabii, ne olmak istiyorsan onu olursun derdi herhalde. Aynı şeyi babama söylemiş olsaydım, o, hayda, nereden çıktı şimdi bu müzisyenlik? Hem müzisyenler doğru dürüst para kazanabiliyor mu derdi. Nitekim de dedi. Uzun zamanda böyle konuştu babam benimle. Tabii ki ben tanınana kadar. Ama en son konuştuğumuzda yine sordu bana. Sen evini sigorta ettirebildin mi bari? Ettirdim baba, ettirdim. Bizim ailede annem liberal, babam muhafazakardı. Bugün buraya gelmeden önce, evden çıkmadan 5 dakika önce annemi aradım telefonda. Bugün 94 yaşında. Artık çocuk gibi davranıyor ama şimdi burada sizin önünüzde ona çok teşekkür etmek istiyorum. Babam artık aramızda değil. Keith'in son albümü 30 Ekim 2020'de yayınlandı. Budapeşte konseri. 2016'daki Avrupa turnesi durağının Macaristan ayağında Bela Bartok Ulusal Konser Salonu'ndaki Keith bu konseri anımsarken şöyle diyordu. Daha önce bu salonda konser vermiştim. Bela Bartok'un halk şarkılarını da icra etmiştim vakti zamanında. Üstelik anne tarafından köklerim buralı. Kendimi az çok evimde hissediyorum. Thank you. Budapeşte konserinde de improvizasyon ağırlıklı çaldı Keith. Son 3 parça hariç, demin dinlediğimiz Blues, bir de Yalnız ve Yaşlı Bir Kent, 3. parçada Bana Cevap Ver. Keith Jarrett'ın yayınlanmış 50 kadar CD'si varsa 50'si de vardır bende. Dinlenmek için yazı yazarken ya da kitap okurken çok güzel dinlenir. Özellikle piyano solo konser kayıtları. Keith Jarrett'ın İstanbul'da 2, Londra'da 1 konserine gittiğimi hatırlıyorum. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konserde balkondaydım. Köşede önümdeki sırada yalnız bir adam konser boyunca loş ışıkta kitap okudu. Bu dinleyici belki de Keith'in ünlü bir sözünü biliyordu. Neydi o ünlü ses? Kulağınızın göz olduğunu düşünün. Böyle demişti Keith Jarrett. Yani müziğe bakın, müziği görün. Adam konser boyunca başını kaldırıp sahneye bakmadı bile. Oysa ki Keith piyano çalarken adeta maymun gibi ayağa kalkıyor, oturuyor, eğiliyor, bükülüyor. Piyanonun altına giriyor, üstüne çıkıyor, dans ediyor. Hatta piyanoyla sevişiyor. Kendi anlatıyor. 3 yaşından beri piyano çalıyorum. Konuşmayı öğrenmeye başladığımda piyanonun da lisanını öğrendim. Ben piyano çalarken çekilmiş bir film izledim. Ellerimi az çok takip edebiliyordum ama kafa vücut acayip hareketli. Kafam çoğu zaman kadrajın dışına çıkıyordu zaten. Kavga ediyorum sanki piyanoyla. Film icabı falan değil bu. İçimden öyle geliyor. Vücut o sırada öyle hareket ediyor. Zorlasam belki kendimi sabit durabilirim ama aptalca olur böyle bir şey. Daha 7 yaşındayken Beethoven konseri vermiş bir piyano dahisi. 1952 yılındaki bu kayıt yok ama Jarrett'ın 1987 Troy konser kaydından Johann Sebastian Bach'ın 1742 yılında solo klavye için bestelediği prelüdü ve füglerden oluşan bir bölüm dinliyoruz şimdi. Doğaçlama Keith için çok önemli, hatta tayin edici. Solo konsere çıkmadan önce bir fikrim, bir planım, bir senaryom yoktur. Olmaz. Hatta aklıma müzikal bir fikir gelse bile aman sakın onu çalmayayım derim. Böyle konuşuyor. Çünkü Keith'e göre doğaçlama eski bildiklerimizi unutmak demek. İşte bu yüzden de Keith Jarrett müziği belki de cazın ta kendisi. Keith'ten bu konuda bir alıntı daha. Her konserin ortamı, havası farklı oluyor. Çaldığım piyano, salonun akustiği, izleyicinin ruh hali, hatta konser kentinin kokusu bile. Kuşkusuz meraklısı değilseniz Keith'in her solo konseri çok da cazip olmayabilir. Çünkü uzun süre o parlak, o cazip, çoğu zaman ritmik, müzikal cümleyi, belki de müzikal paragrafı aramaktadır klavyesinde, bulunca da trans durumları. Keith Jarrett'in müzik tahsili var mı diye soracak olursanız cevabı hayır. Liseyi bitirdikten sonra Boston'daki ünlü Berklee Müzik Okulu'na gitmiş ama o zamanlar tam bir delikanlı, bir yılı bile tamamlamadan okulu bırakmış. Çünkü öyle akademik disipline falan gelecek biri değil. Bu Berklee Müzik Okulu'na ben de gitmiştim. Öğrenci olarak değil tabii. Çok güzel bir konser salonu vardır. Orada 2000 yılıydı galiba, bir Paolo Conte konseri, bir de Yeşilburun adalarının çıplak ayaklı efsanevi şarkıcısı Cesario Evora konserleri izlemiştim. İtalyan Conte hayatta, 83 yaşında. Evora ablamızı 2011 yılında 70 yaşında kaybettik. Dağıtmayalım konuyu, Keith Jarrett bugünkü konuğumuz. Keith kimine göre aksilanet, kimine göre aşırı ciddi, sert ama müthiş profesyonel bir sanatçı. Aslında kelimenin gerçek anlamıyla bir mükemmeliyetçi. Ayrıntılar konusunda çok hassas. Ivır zıvır, cahil, ukala gazetecilerle falan hiç görüşmez. 40 yılda bir söyleşi verir, o da ancak uzman caz dergilerine. İstanbul'a bir geldiğinde ya 1986 ya da 96 olacak, emin değilim, hatırlayamıyorum. Kontrata madde koymuşlar, repetisyon ve konser TRT'de canlı olarak yayınlanacak, ayrıca da 15 dakikalık bir söyleşi yapılacak. Adı lazım değil, TRT disc jockeylerinden biri, cazdan çok pop müziği parçaları çalardı. Herhalde İngilizce biliyor diye onu görevlendirmişler, söyleşiyi izlemiş ve çok fena olmuştum. Çünkü 40 yılda bir Keith Jarrett gibi bir sanatçıyla söyleşi yapma şansı vermişler sana. Otur, biraz oku, araştır, kimdir bu adam, ne yapmış şimdiye kadar, huyu suyu nedir, eski söyleşilerinde ne demiş, ne dememiş. Türkiye'deki caz meraklıları ya da sıradan müziksever, belki de televizyon izleyicileri açısından ne ifade ediyor filan, değil mi? Bunları biraz araştırmak lazım. Öyle mahalledeki düğün orkestrasının davulcusuyla sohbet etmeye gitmiyorsun ki. İlk soruyu sormaya başlarken böyle sanki 40 yıllık arkadaşıyla muhabbet eder gibi biraz da yılışık bir tonda söze "Hello Keith" diye başladı. Laballik. Jarrett'in yüz ifadesi biraz serinledi tabii. Ardından gelen soru korkunçtu. Bize kısaca hayat öykünü anlatabilir misin? Keith kuzey kutbu rüzgarı bir bakışla gayet sakin bir şekilde "Hayır, anlatamam" dedi. Haksız değil. Adam o sıralar ya 40 ya 50 yaşında, çoktan dünyaca ünlü bir piyanist olmuş, öyle kısaca anlatabilecek bir hayat öyküsü yok. Üstelik en basit söyleşi kuralıdır. Topu topu 15 dakikan var. Bu süreyi en iyi şekilde kullanmak için Türkiye'deki dinleyicinin en çok merak ettiği ve Keith'in şimdiye kadar değinmediği bir konu bul, onu sor, değil mi? Kısaca hayat öyküsünü sen söyleşinin başında hızlıca sunabilirsin. Neyse. Keith'in Türkiye ile ilişkisinden iki not daha. İstanbul'a her geldiğinde Galata'daki Galip Dede tekkesi olarak bilinen, bugün müze haline getirilmiş Mevlevihane'ye gidip müzik dinlermiş Keith. Bir seferinde de New York'ta galiba Sufi müzik üstadı Rahmi Oruç Güvenç'le oturup karşılıklı bir müzikal sohbet yapmışlar. Jarrett piyanoda, Güvenç ud çalıyor. Kaydını dinletmişti rahmetli Güvenç ama başka bir yerde bulamadım bu ilginç diyoyu. Seyircisinden özel bir sessizlik istediği doğru. Şak şuk flaşla resim çeken foto muhabirleri, bir de öksürüp aksıran dinleyicileri pek sevmediği bilinir. Hatta bu nedenle konseri bırakıp çekip gitmişliği de vardır. Seyirciye saygısız davrandığı iddiasını reddediyor. 1985'te Fransız FR3 televizyonunda yayınlanan bir söyleşide Jarrett, sessizlikle müzik arasındaki ilişkiyi çok güzel anlatmış. Nasıl olur da bir müzisyen sessiz olmayan bir ortamda çalabilir? Evet, konserlerimde gürültü olduğunda çekip gittiğim olmuştur. Çünkü müzik ancak sessizlikte doğar. Sessizlik olmasa müzik nasıl kendini ortaya çıkaracak ki? Çok mantıklı bu söylediğim. Programın başından beri Keith Jarrett'ın son albümü, son konseri gibi ibareler dikkatinizi çekmiş olabilir. Çünkü Keith maalesef uzun zamandan beri kronik yorgunluk hastalığından tedavi görüyordu. 2018 yılının Şubat ve Mayıs aylarında iki kez inme geldi ya da vurgun yedi ve sol tarafı felç oldu. Yaklaşık 2 yıl hastanelerde bakım evlerinde kaldı. Keith Christian Science tarikatından, yani dindar bir şahıs, hastalık ve sakatlık gibi konularda dua ya da bazı dini ayinlerle iyileşebileceğine inanıyor bu tarikatın lideri ve müritleri. Bu nedenle de ilaç kullanmıyorlar. Keith'in tedavisi de bu nedenle biraz uzun sürdü. Artık evinde ama ancak bastonla yürüyebiliyor. Sol tarafı halen felç. Sadece sağ eliyle piyano çalabiliyor. Ama New York Times'taki son söyleşisinde "Kendimi artık piyanist gibi hissetmiyorum." demişti. Ne yazık ki bundan böyle ne stüdyoya girip yeni kayıt yapabilecek ne de sahneye çıkıp konser verebilecek. Ama büyük bir ihtimalle müzik kayıt şirketi ECM arşivinde ya da kendi kişisel arşivinde henüz yayınlanmamış birçok Keith Jarrett konser kaydı vardır. Çünkü Keith her konserini son derece gelişmiş kayıt aletleriyle kaydeder, sonra da onları defalarca dinlerdi. Şimdilerde herhalde eski konser kayıtlarını dinliyordur. New Jersey kırsalında 18. yüzyıldan kalma bir çiftlik evinde yaşıyor. Şimdiye kadar iki kere evlenmiş, iki kere de boşanmış. İkisi de müzisyen, iki oğlu var. Kendisinden küçük dört kardeşinden ikisi de müzisyen. Jarrett'in müzisyenliği ile ilgili son bir not. Kendisi piyano dahisi olarak bilinir ama gitar, bateri ve nefesli sazlar da çalıyor. Tek başına bütün bu enstrümanları çaldığı bir plağı bile var. Keith özel olarak mütevazi bir adam, olağanüstü alçak gönüllü bir sanatçı. Çünkü onun her şeyi müzik. O kendisini sıradan bir aktarıcı, bir müzik ileticisi olarak görüyor. Çaldığımız parçayı ben çok sevdiğim için sona doğru bir daha çaldım. Bregenz konserindendi. Amerika ve Avrupa üniversitelerinde Keith Jarrett'in müziği, özellikle de improvizasyonları konusunda master ve doktora tezleri yapılmış. Hakkında yayınlanmış iki önemli kitap da var. İlki Ian Carr'ın 1991 yılında yayınlanmış 272 sayfalık Keith Jarrett, kendisi ve müziği başlığını taşıyor. İkincisi Wolfgang Sandner'in 230 sayfalık orijinali, yani Almancası 2015'te. Keith'in kardeşi Chris Jarrett'in çevirisini yaptığı İngilizce versiyonda bu yıl Kasım ayında yayınlandı. Keith Jarrett biyografi. Bu iki kitabın Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Norveççe çevirilerine rastladım. Türkçe'de de birkaç caz dergisinde sadece Jarrett'le ilgili birkaç yazı var. Bir de tabii İstanbul konserlerinin haberleri. O kadar. Tarih, coğrafya, medya bugün burada sona erdi. Haftaya aynı gün ve saatte Özgürüz Radyo'dayız. Beklerim. Hepinize iyi haberler, iyi müzikler ve iyi yıllar.
Tarih, coğrafya, medyayı dinlediniz. Ragıp Duran hazırladı ve sundu.